Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Yeni Ahit ve Lut Gölü, Ölü Deniz kıyılarında elde edilen belgeler temelinde Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselam döneminde insanlar birkaç kişiyi beklemekteydiler. İran Radyosu'ndan herkese selamlar. Tüm Milletlerin Ahmedi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Fakat bugün size bu podcast için neden böyle bir ismi seçtiğimizden bahsetmek istiyoruz. Bugün sizinle paylaşacağım konular aslında bu serideki asıl meselemizin ne olduğunu aydınlatacaktır. Bu mesele yüzyıllardır dünya halkları arasında büyük ihtilaflara sebep olmuştur. Yeni Ahit ile aşina olanlar için Hazreti İsa aleyhisselamın zuhurundan önce insanların Allah tarafından gönderilecek bir peygamberi bekledikleri inkar edilemez bir konudur. Yeni Ahit ve Lut Gölü kıyılarında elde edilen belgeler temelinde Hazreti İsa aleyhisselam döneminde insanlar birkaç kişiyi beklemekteydiler. Bu beklenti o kadar güçlüydü ki Hristiyanların kutsal metinlerinde de tezahür etmişti. Örneğin Yuhanna İncil'inde büyük bir bayram günü Hazreti İsa aleyhisselam halka vaaz verdiklerinde vaazın bitiminden sonra halk arasında onun kim olduğu konusunda ihtilaf çıktı. Bazıları onu Hazreti Musa aleyhisselam ve diğerlerinin müjdelediği o peygamber olarak gördükleri ve bazıların ise onu vaat edilmiş Mesih olarak bildikleri şöyle anlatılıyor. O zaman kalabalığın içinden birçoğu bu sözleri işitince, gerçekten bu peygamberdir dediler. Bazıları da o Mesih'dir dediler. Ve diğerleri Mesih Celile Gölü'nden mi geliyor dediler. Böylece halk arasında onun hakkında bir ihtilaf ve ayrılık çıktı. Bu ifadeden insanların bir Mesih ve bir vaat edilmiş peygamber bekledikleri açıkça anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle onlar iki kişiyi bekliyorlardı. Bu yüzden aralarında ihtilaf çıktı. Bazıları bu kişi olduğunu, bazıları ise o kişi olduğunu söylediler. Yuhanna İncil'inde geçen başka bir hikaye bize Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Celile Denizi'nin diğer yakasına gittiğinde Taberiye halkının onu karşılamaya geldiği ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 5 arpa ekmeği ve 2 küçük balıkla sadece erkekleri yaklaşık 5000 kişi olan o kalabalığın tamamını doyurduğu anlatılıyor. Herkes doyduğunda Hazreti İsa Aleyhisselam artan yiyeceklerin ziyan olmaması için toplanmasını emretti. 5 arpa ekmeğinin kalan parçalarından 12 sepet dolusu toplandı. Halk bu mucizeyi görünce dediler ki, bu elbette dünyaya gelmesi gereken o peygamberdir. Fakat İsa onların gelip kendisini zorla alıp kral yapacaklarını bildiği için yine yalnız başına dağa çekildi. Sahi, Hazreti Musa aleyhisselamın geleceğini müjdelediği ve bütün Yahudi kavminin zuhurunu beklediği o peygamber kimdir? Vaat edilmiş peygamber müjdesi Yahudi kavmi için o kadar önemliydi ki Sanhedrin adlı büyük bir mecliste 70'ten fazla Yahudi büyüğü onu tanıyıp halka tanıtmakla görevliydi. Her kim peygamberlik iddiasında bulunursa bu meclis onun yanına temsilciler gönderir ve bu temsilciler onun peygamberlik alametlerini Musa'dan kendilerine ulaşan bilgilerle karşılaştırır. Böylece iddiasının doğruluğunu araştırırlardı. Bu sebeple Hazreti Yahya aleyhisselam Allah'ın peygamberlerinden biri olarak insanlara öğüt ve irşada başladığında bu meclis onun hakkında araştırmaya girişti. Yuhanna İncil'inde bu konuda şöyle denilmektedir. Yahudiler Yeruşalim'den kahinler ve Levilileri Yahya'nın yanına göndererek sen kimsin diye sordular. Yahya inkar etmedi, bilakis açıkça beyan etti. Ben Mesih değilim. Sonra ona sordular. Öyleyse ne? Sen İlyas mısın? Değilim dedi. Sen o peygamber misin diye sordular. Hayır değilim diye yanıt verdi. Bunun üzerine ona şöyle dediler. Öyleyse kimsin? Bizi gönderenlere cevap verelim. Kendin için ne diyorsun? Gönderilenler ise Ferisilerdendi. Ona tekrar sordular ve şöyle dediler. Eğer sen Mesih, İlyas ve o peygamber değilsen neden vaftiz ediyorsun? Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Benden sonra gelen biri vardır. O benden öncedir. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. O benden daha kudretlidir. Defalarca ifade edildiği gibi sayıları oldukça fazla olan İsrail oğullarının nebileri sürekli olarak bir Mesih'in ve Musa'ya benzer bir peygamberin zuhur edeceğini haber vermişlerdi. Yahudiler ayrıca 2. Krallar kitabına göre Hazreti İlyas'ın bir kasırgaya binerek göğe yükseldiğini ve şahsen dünyaya geri döneceğini inanıyorlardı. Bu nedenle Yahudi kahinler ve ileri gelenleri Hazreti Yahya aleyhisselama bu vaat edilen üç kişiden hangisi olduğunu soruyorlardı. Hazreti Yahya aleyhisselam açıkça kendisinin Mesih ya da İlyas olmadığını ifade etti. Daha sonra elçiler üçüncü soruyu yani o peygamber hakkında sordular ve Hazreti Yahya bunu da reddederek o peygamberin kendisinden sonra geleceğini belirtirken şöyle buyurdu. O peygamber benden daha kudretlidir. Bu bölümün başında da söz ettiğimiz mesele işte budur. O peygamber, o vaat edilen peygamber kimdir? Acaba Hazreti İsa Mesih aleyhisselam mı o vaat edilen peygamberdir? Yoksa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mi? Yahya'nın kendisini onun ayakkabısının bağını açmaya bile layık görmediği ve herkesten daha güçlü olan o peygamber kimdir? Birçok Hristiyan onun Hazreti Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam olduğunu söylemektedir. Müslümanlar ise o peygamberin Abdullah'ın oğlu Muhammed olduğunu kabul ederler ve birçok Yahudi hala o peygamberin zuhurunu beklemektedir. Bazı işaretler o peygamberden kastın Hazreti İsa olmadığını gösterir. Her ne kadar Hazreti İsa aleyhisselamın zuhurunun da vaat edildiği bilinse de, Yahudi büyükleri ile Hazreti Yahya aleyhisselam arasında geçen konuşmayı hatırlayın. Eğer Mesih vaat edilen o peygamber olsaydı, Yahudi büyüklerinin önce Mesih hakkında soru sorması ve Hazreti Yahya'nın açıkça Mesih olmadığını belirttikten sonra tekrar ona o peygamber olup olmadığını sorması mantıklı oluyor muydu? Bu durum açıkça gösteriyor ki Yahudi büyüklerinin açısından Mesih ile o peygamber iki ayrı kişiydi. Bir başka işaret de şudur. Hazreti Yahya'ya o peygamber hakkında soru sorulduğunda o şöyle demişti, o benden sonra gelecektir. Belki Hazreti İsa aleyhisselamın Hazreti Yahya'dan sonra doğduğunu bildiğimiz için Yahya'nın sözünden kastın İsa Mesih olduğunu düşünebiliriz. Ancak dikkat etmek gerekir ki Hazreti Yahya aleyhisselam yaş olarak Hazreti Yahya'dan yalnızca 6 ay büyüktü ve bu iki ilahi peygamber aynı dönemde insanları hidayete davet ediyorlardı. Dolayısıyla İsa aleyhisselam Yahya'dan sonra gelen bir peygamber değildir. Buna ilaveten eğer Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa aleyhisselamın beşikte konuştuğuna dair rivayetlerini kabul edersek, Hazreti İsa aleyhisselamın peygamberliğinin daha doğmadan itibaren belli olduğunu söylemek gerekir. Meryem suresine göre Hazreti İsa aleyhisselam henüz yeni doğmuş bir bebekken kahinlerle konuşmuş ve kendisini Allah'ın peygamberi olarak tanıtmıştır. Oysa o dönemde Hazreti Yahya aleyhisselam sadece 6 aylıktı. Hazreti Yahya'nın da çocuk yaşta peygamber olduğu bilinmektedir. Ancak elbette 6 aylıkken henüz peygamberlik görevine başlamamıştı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Meryem'in oğlu olarak vaat edilen o peygamber olmadığını gösteren bir başka işaret de sohbetimizin başında aktardığımız Yuhanna İncil'indeki bölümdür. Orada şöyle anlatılmıştık. İnsanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın az bir yiyecekle çok sayıda insanı doyurduğunu ve yine de yiyecek arttığını görünce şöyle dediler. Bu elbette dünyaya gelmesi gereken o peygamberdir. Ancak İsa onların gelip kendisini zorla kral yapmak istediklerini anlayınca yalnız başına dağa çıktı. Eğer Hazreti İsa aleyhisselam vaat edilen peygamber olsaydı, halkın isteğine karşı çıkmaması gerekirdi. Tevrat'ın metnine göre en az 5000 kişi Hazreti İsa aleyhisselamı karşılamıştı ve hepsi onun mucizesini görüp ona iman etmişti. Bu her peygamber için risalet görevini yerine getirmek adına büyük bir fırsat olurdu. Peki Hazreti İsa aleyhisselam neden onların ısrarına olumsuz cevap verdi ve yalnız başına Allah'a ibadet etmek için dağa çıktı? Görünüşe göre Hazreti İsa aleyhisselamın halkın isteğini kabul etmeyerek onlara kendisinin o vaat edilen peygamber olmadığını ve başka bir peygamberi beklemeleri gerektiğini anlatmak istediği söylenebilir. Bu yorum Yuhanna İncil'ine göre Hazreti İsa aleyhisselamın müminlerine birkaç kez başka bir tesellicinin gelişini müjdelemiş olması dikkate alındığında daha da önem kazanır. Yuhanna İncil'i 14. bölüm 16 ayette şöyle okumaktayız. Ben babamdan, Allah'tan size başka bir destekçi ve teselli edici göndermesini, böylece hep sizinle olmasını dileyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsa aleyhisselamın havarilerine ismi Ahmet olan bir peygamberin gelişini müjdelediği bildirilmiştir. Saf suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruluyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İsa ibn Meryem ya bani İsrail inni rasulullahi ileykum مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
مريم oğlu İsa da şöyle demişti. Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçi. Ama o kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Şimdiye kadar söylediklerimiz tüm halkların ve milletlerin yüzyıllardır bekledikleri bir peygamberin varlığını gösteriyor. Bu peygamberin tüm milletlerin peygamberi olduğunu söyleyebiliriz ve Kur'an ayetlerine göre Hazreti İsa aleyhisselam bu peygamberi Ahmet olarak tanıttığı için biz de bu podcast için tüm milletlerin Ahmedi ismini seçtik. Şimdi ise şu soruyu sormak istiyoruz. Acaba ehli kitap o peygamberi tanımak için yeterli işaretlere sahip miydi? Görünüşe göre Allah-u Teala yüzyıllarca kullarına bir peygamberin geleceğini vaat ettiyse, kulların peygamberlerini tanımada yanılmamaları ve Allah'ın emrettiği şekilde ona uyarak kurtuluşa erebilmeleri için, onu tanıtmak için çok sayıda işarette sunmuş olmalıdır. Şüphesiz kullar tanımadıkları bir peygamberi takip edemezler. O zaman eğer peygamberi tanımak için işaretler yoksa ya da bu işaretler yetersizse onun geleceği müjdesini vermek boş ve gereksiz bir şey olur. Ve elbette hikmet sahibi Allah'tan böyle boş bir şey yapması beklenemez. Biz bu müjdelenen peygamberin işaretlerini Tevrat ve İncil gibi en eski dini metinlerden çıkararak inceleyeceğiz. Kur'an ayetlerine göre bu işaretler o kadar açık ve belirgindi ki Yahudiler tıpkı oğullarını tanıdıkları gibi bu peygamberi de tanıyorlardı. Babaların oğullarını tanımalarının bir özelliği vardır. Tüm babalar oğullarının atalarının kimler olduğunu bilirler. O zaman eğer Yahudilerin ve Hristiyanların İslam peygamberini tanımaları tıpkı oğullarını tanımaları gibi olmalıysa, İslam peygamberinin atalarının kimler olduğunu da bilmelidirler. Bir sonraki sohbetimizde bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Doğada çevre sağlığına zarar verecek 3 önemli faktör mevcuttur. Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği. Su kirliliği ve onun günümüz yaşam üzerindeki derin etkisi, su krizi ve kıtlık konularında gündeme geliyor ve çok ilgi gösterilmesi gereken konulardan biridir.
Su kaynaklarının kirliliği, su ekosistemini tehdit eden önemli faktörlerden biridir. Bu kirliliğin çevre tahribatı ve ekonomik zararlar gibi tehlikeli sonuçları vardır. Su kaynakları genel bir sınıflandırmada nehir, ırmak ve göletten oluşan yüzeysel sular, yeraltı suları ve deniz ile okyanuslar olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Su kirliliği genelde ani bir olay değildir ve daimi olan zararlara ve rahatsızlıklara sebep oluyor. Bu konuda atık suların doğadaki sulara karışması ve de asit yağmurlarının dönemsel etkilerini örnek verebiliriz.
Sular bazen doğal yollardan kirlenir. Mesela selden dolayı suların bulanık veya çamurlaşması. Fakat bu gibi kirlenmeler genelde zamanla giderilir ve sular durulur. Geçen sohbetimizde patojenik mikroorganizmalar, dezenfektanlar, sıcaklık değişimi ve renk değişimi gibi fiziksel değişiklikler ve kimyasal maddeler gibi geniş bir yelpazenin suyun kirlenmesine sebep olduğunu söyledik. Kalsiyum, sodyum, demir, magnezyum ve benzeri birçok kimyasal maddenin suda doğal olarak bulunmasına rağmen sudaki oranları hangisinin kirletici unsur olduğunu gösterir. Sudaki normal seviyenin üzerindeki maddelerin yoğunluğu, bitkiler ve diğer canlıların hayatını kötü yönde etkiler ve ciddi hasarlara yol açar.
Su kirliliğinin ana kaynakları kentsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik olarak üçe ayrılır. Kentsel kirli sular, evler ve ticaret merkezlerinin atık sularıdır. Nitrat ve bakteri ise insan ve hayvan atıklarında bolca bulunan iki kirletici maddedir. Foseptik tankları ve atık kuyuları suyun bakteriler ve nitratlarla kirlenmesine sebep olabilirler. Buna ilaveten mutfak atıkları ve çöplerinde toplandığı yerler kirliliğin kaynağı olabilirler. Günümüz yaşamın vazgeçilmezlerinden biri de ilaçlardır ve insanlar ve hayvanların tedavisi için kullanılır. Çevrede ilaçların varlığı ise günümüz dünyasının önemli ve düşünülmesi gereken konularından biridir. Öyle ki birçok bilim adamı ilaçların kaderi ve doğadaki çözülme sürecini bulmak için geniş çapta araştırmalar yapıyorlar.
Yapılan çalışmalar ve araştırmalara göre ilaçlar büyük hacimde ve binlerce noktadan çevre ve doğaya karışıyorlar. Maalesef canlılar ve bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri de genelde daimi olarak kalıcılaşıyor. İlaçların insan, bitki veya hayvan vücudunda kolayca hücreler tarafından emilmesi için yüksek oranda suda çözülmeleri gerekiyor. İlaçlar öz itibariyle canlıları etkilemek için çok güçlü biyolojik faaliyetleri vardır. Buna ilaveten ilaçlar biyolojik açıdan bileşenlerine ayrılmaya karşı da çok yüksek dirence sahiptirler. Öyle ki normal şartlarda ayrışmazlar. Bunun için özel şartlar gerekir. Sonuçta ilaçlar yüzeysel veya yeraltı içme suyu kaynaklarına karışır ve çevreyi olumsuz yönde etkiler.
En az 3000 çeşit kimyasal madde insan, hayvan veya bitkilerin ilacı için kullanılıyor. Bu arada antibiyotikler dünya çapında yılda 100 ila 200 bin ton kullanma miktarı ile insan enfeksiyonlarının kontrolü için önemli oranda kullanılıyor. Antibiyotikler tüm ilaç bileşiklerinin %15'ini oluşturuyor ve suların antibiyotik atıkları ile kirlenmesi ise su kirliliği konusunda önemli bir sorun olarak tartışılıyor. Gübreler ve böcek ilaçları suyu ciddi oranda kirleten diğer etkenlerdir. Çiftçiler ürünlerinin kaliteli olması ve böceklerden etkilenmemesi için kimyasal gübreler ve böcek ilaçları kullanıyor. Tabii ki her ikisi de kentlerin çevresindeki bahçelerde de kullanılıyor ve bu yüzden yeraltı sularına sızması da büyük bir ihtimaldir.
Tabii ki bu gibi su kirlilikleri kullanılan kimyasal maddeler ve oranlarına da bağlıdır. Toprağın çeşidi, yağmur oranı ve mevsim karları gibi çevre şartları da bu gibi kirliliklerde önemli etkenlerdir. Kimyasal gübrelerin birçoğu nitrojenin çeşitli bileşenlerini içeriyorlar ve bu da tehlikeli madde olan nitrata dönüşebilir. Ziraatta bazı drenaj sistemleri gübreler ve böcek ilaçlarını kendinde biriktiriyor. Biriken bu kirli su, yeraltı sular, nehirler ve ırmakların kirlenmesine sebep olabiliyor. Buna ilaveten evlerde böcekler ve haşereleri yok etmek için kullanılan kimyasal ilaçlar da bir nevi kirletici madde sayılıyor. Oluşan kirlilik söz konusu ilacın içerdiği kimyasal madde ve oranına bağlıdır. Tabii ki suyun geçtiği toprağın kalitesi de suyun kirliliğinde etkilidir.
Tahran Radyosu.
Sanayi madde ve atıkları sanayi toplumunun su kirliliğini etkileyen diğer faktördür. Birçok kimyasal tehlikeli madde geniş çapta yerli fabrikalar ve endüstride kullanılır. Eğer bu maddeler doğru bir şekilde arındırılmazsa içme suyunun kirlenmesine sebep olabilir. En bilinen sanayi kirleticileri yerli fabrikalar, sanayi projeleri ve hatta benzin istasyonu ve kuru temizleme gibi küçük sanayi ve işletmeler olabilir. Tüm bu mekanlarda dikkatlice temizlenmesi gereken kimyasal atıklar vardır. Bu maddelerin yanlış şekilde temizlenmesi veya doğaya bırakılması ise yeraltı sularını kirletebilir.
Suların gıda endüstrisi tarafından kirlenmesi değinilmesi gereken önemli konulardan biridir. Gıda sanayinde atık suların kalitesi ve miktarı çok değişiktir. Organik madde oranı, sıvıda yarı katı atıkların oranı ve mevsim değişikliğinden önemli oranda etkilenmesi ise suyun kirliliğini arttıran faktörlerdir. Gıda endüstrisinin atık suları protein, yağ ve karbonhidrat olarak 3 kategoriye ayrılır ve belirtileri de yağı, nitrojen ve fosfor oranıdır.
Tekstil sanayi faaliyetleri sonucu suyun kirlenmesi ise insan ve doğanın sağlığını kötü yönde etkileyen faktörlerden bir diğeridir. Bu kirlilik ise doğal ve suni olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii ki nitelik ve niceliği ise piyasa sürecine göre değişir. Örneğin yün iplik sanayisinde yüksek oranda yağ ve alkalikler mevcuttur. Ya da kumaş boyama endüstrisindeki atık sularda da boya, katkı maddesi ve çeşitli kimyasal madde gibi kirleticiler mevcuttur. Demir ve çelik endüstri faaliyetleri sonucu su kirliliği, metal dışı sanayiler, kaplama endüstrisi ve deri sanayisi faaliyetlerinden kaynaklanan su kirliliği, suların sağlığını etkileyen ve sonuçta insanların sağlığını tehdit eden diğer faktörlerdir.
Tüm bu kirleticilere ilaveten fosil yakıt ve nükleer enerji ile çalışan termik santrallerin çalışması ile kirlenen sular ise günümüz sanayileşmiş yaşamın diğer yan etkileridir. Termik santrallerin soğutulması için büyük miktarda su atık olarak tahliye ediliyor ve hatta soğuk su olarak deniz suyunu kullanan termik santraller ise deniz sularının önemli oranda kirlenmesine sebep oluyor. Zira su sıcaklığının yüksek olması deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor ve hatta bazılarının soyunun tükenmesine yol açabiliyor.
Tabii ki atıkların toplandığı mekanların da doğayı ve çevreyi kirletenlerden olmasını da unutmamak gerekiyor. Tabii ki günümüzde atık sular ve çöplerin toplandığı alanlar ve mahzenler sızmalara karşı dayanıklıdır. Fakat muhtemel seller ve taşkınlıklar sonucu atıklar yüzeysel veya yeraltı sularına karışabilirler. Eskiden atıkların biriktirildiği mekanlar doğru ve uygun şartlarla inşa edilmemişlerdi. Bu yüzden çeşitli kirleticilerin yeraltı sularına sızma ihtimali çoktu. Tüm bu faktörlere bir de çözeltiler, kullanılmış yağlar, boyalar, sabun ve deterjanlar, beyazlatıcılar gibi evde kullanılan malzemelerin yanlış atılmasını ise su kirleticilere eklemek gerekiyor.
Tabii ki ev sıhhi tesisat armatürlerinin içme sularını kurşun ve bakır ile kirletenlerin başında olduğunda unutmamak gerekir. Su zaman aşımı ile boruların çürümesine sebep olurken atık suları da evde kullanılan suya karışır. Ev sularının asit ve alkalik oranı, su sıcaklığı, suda mineralleri de bu süreçte etkilidir. Kurşun ve bakır su borularında, T bağlantılarında veya bataryalarda kullanılır. Tabii ki tesisatın eski olması ve mevcut kurşunun kullanılan suya karışması insanın beyin, böbrek, sinir sistemi ve kırmızı kan hücrelerinde ciddi hasarlara sebep olabilir. Bu metallerin az miktarını bile tehlikeli sonuçları olabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Zuhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde kültürel değişimlerden söz ettik ve kısaca Fars dilini, özelliklerini, yapısını ve kapsam alanını anlattık. Geçen bölümde yine Sasaniler ve İslamiyet'in ilk yüzyıllarında İran'da resmi dilin Pehlevi dili olduğunu, ancak bu dil yazılı ve sözlü manada sergilediği karmaşık yapı itibariyle evrenselleşecek bir dil özelliğini sergilemediğini ifade ettik. O dönemde İranlılar Arap dilini uluslararası düzeyde benimsenebilecek bir dili dönüştürdüler ve bu dili uluslararası düzeyde kültürel faaliyetler için bir araç olarak kullandılar.
Gerçekte İranlıların ürünü olan ilmi ve edebi Arapça, Kameri 4. yüzyıla kadar da İran'ın kültürel çevrelerinde kullanılan ilmi ve edebi dildi.
Fakat o tarihten sonra İranlıların kendi dili olan Fars dili yavaş yavaş ilmi ve edebi dil olmaya başladı ve İranlı kültür çevreleri bu dili geliştirmeye başladı. Daha sonraları da Fars dilini uluslararası bir konum kazandırdı. Öte yandan Fars dilinin gelişmesi ve güçlenmesi ile beraber Arap dili eski gücünü yitirmeye başladı ve İran'ın kültür alanında yerini Fars diline bıraktı. Burada sözünü ettiğimiz Fars dili aslında İran'da İslam'dan önceki dönemde halk arasında konuşulan dildi ve İslamiyet'in ilk yüzyıllarında ilim ve edebiyat alanlarında pek göze çarpmıyordu. Çünkü o dönemlerde ve Sasaniler iktidarında resmi, dini ve ilmi dil Pehlevi ve Süryani dilleriydi. Bu yüzden Fars dili İslamiyet'in ilk yüzyıllarında İran'ın kültür çevrelerinde ilmi ve edebi dil olamazdı. Fakat Kameri 4. yüzyıldan sonra İran'da İslami dönemde İranlı kimlik ve kültürün ihya edilişi çağı başladı ve İranlılar eski özgüven duygusuna kavuştu. Bundan sonra o güne kadar halk arasında konuşulan ve Sasaniler diyarında yaygın olan ve hatta sarayda da konuşulan Fars dili İranlıların kültür ve edebiyat çevrelerinde daha da yaygın hale geldi. Fars dili İran'ın doğusunda ve hilafet topraklarında yavaş yavaş Harezmi ve Soğdi dili olarak yerli dilleri devre dışı bıraktı ve İran'ın doğusunda galip dil haline geldi.
Fars dili Sasaniler döneminde İran'ın ortak yerli dili veya sözlü iletişim diliydi ve Pehlevi dili o çağda idari, dini, edebi dil sayılırdı. İslamiyet'te bu sözlü dil Arap alfabesinin Farsçalaştırılmış halini benimseyerek Pehlevi diline kıyasla çok daha rahat yazılmaya başlandı ve böylece yazılı boyutta kazandı. İran'da Dari Farsçası olarak anılan bu dilin resmi, idari ve ilmi edebi dil olarak kabul edilmeden önce Dari dili halk kitlelerinin diliydi. Fakat Arapça dili divan, ilmi ve edebi dildi ve daha çok eğitimli insanlar tarafından kullanılıyordu. Dari Farsçası da baştan biletişim ve karışım özelliğini de göstermeye başladı ve Arap alfabesini benimseyerek aslında birçoğunu Arapça bilen İranlıların türettiği Arapça sözcük ve kavramlarında bu dile girmesine zemin hazırladı. Öte yandan İranlıların diğer şive ve aksanları da çok kolay Dari Farsçasına girmeyi ve bu dile birleşmeyi başardı ve bu da Dari Farsçasının İslam dünyasının birçok kavim ve kültüründen yeni sözcükler kazanmasına ve uluslararası boyut kazanma şansını da artırmaya vesile olur.
İran tarihinde en şaşılacak noktalardan biri ise İranlı hanedanların ve İranlı kraliyetleri kuranların kendileri tek kelime Arapça bilmedikleri halde ve hatta onların destekleri sayesinde Dari Farsçası İran şiir, edebiyat ve kültürünün resmi ve hakim dili olmasına rağmen bu dili resmi ve divan dili olarak kabul etmeyi reddetmeleri ve saraylarında Arapçayı resmi ve divan dili olarak korumalarıdır. Örneğin Tahiriler, Samaniler, Alebuye vesaire İranlı hanedanlar hepsi resmi ve divan dili olarak Arapça yazıyordu. Mes'udi Tarihi adlı eserde belirtildiği üzere Kameri 4. yüzyılda İran'ın batısında yani Azerbaycan, Ermenistan, Aran, Balkan ve Kafkasya'dan Horasan ve Sistan'a kadar uzanan bölgede yaşayan tüm İranlılar veya Persler Farsça konuşurdu ve Müslüman coğrafya bilgini mukaddesi de aynı yüzyılın en belirgin özelliğini Acem ikliminin tümünü Fars dilini konuşması şeklinde beyan etmiştir.
İran'da Fars dili ilk kez Selçuklu Türklerin iktidarında resmi dil olarak kabul edildi. Gerçi Selçuklular Türk kökenliydi fakat kendilerinden önce İran'da hüküm süren Fars kökenli hükümdarların aksine resmi ve divan dili olarak Fars dilini benimsediler. Aslında bu seçimin sebebi ise şu da olabilir. O dönemde Fars dili yazarların, şairlerin ve bilginlerin düşüncelerini ve eserlerini beyan etmek için kullandıkları dile dönüşmüştü. İşte bu yüzden Fars dili artık resmi bir dil olmak için gerekli kapasiteleri ve güçlülüğe kavuşmuştu. O dönemde Türklerin ve Moğolların İran'a girmesi Fars diline zarar vermediği gibi bilakis bir süre sonra Türk ve Moğol misafirlerin İran kültürüne çekilmelerine vesile oldu. Kameri 6. yüzyılda İslam diyarının birçok bölgesi Türklerin askeri ve siyasi sultası altına girdiğinden ve Türk vatandaşların çoğu da İran kültürünün etkisi altında yetiştiğinden bu kültürle iletişim aracı olan Fars dili Türk ancak İranlılaşan hükümdarların desteğiyle Çin'den Hindistan'a ve oradan da ta Anadolu topraklarına kadar yayıldı ve çağın en muteber uluslararası diline dönüştü.
İbn Battuta döneminde Fars dili uluslararası düzeyde iletişim kurma yeteneği bakımından doruk noktasına ulaşmıştı ve İbn Battuta nereye giderse gitsin, yani Moğol istilasında olan Çin'den Hindistan'da en derin ormanlarda Fars dilini konuşan insanlara rastlayabiliyordu. Kameri 8. yüzyılda İslam dünyasını ve gayrimüslim diyarları gezen İbn Battuta, o çağda dünyanın dört bir yanında Fars dilinin konuşulduğunu ortaya koyan kesin deliller ve belgeler sunmuştur. O dönemde Orta Asya, Hindistan, Anadolu ve Azerbaycan diyarlarında halk arasında yaygın olan dil Türkçeydi. Fakat Müslüman kavimlerin iletişim dili ve idari, resmi ve divan dili Farsçaydı. Ünlü seyyah ve tarih yazarı İbn Battuta'ya göre o dönemde Hindistan'da Türk kökenli Haliç krallarının sarayında resmi dil Fars diliydi ve yazışmaları da bu dilde gerçekleşiyordu. Delhi'de kralın evine Darüs-Sera denirdi ve birçok mevkinin adı da Farsça sözcüklerden ibaretti. O dönemde Hindistan'da tüm yabancılara Horasani denirdi.
Cambridge tarihinde yer alan belgelere göre Hindistan diyarı Gaznevi hanedanının Türk krallarınca fethedildikten sonra Türk kökenli Gaznevi, Gur ve Haliç krallarının hakimiyeti altında yönetildi ve Kameri 10. yüzyılından İngilizlerin istilasına kadar Hindistan'da hüküm süren Moğollar ve Baberliler hepsi Türk kökenliydi. Fakat hepsinin de resmi ve saray dili Fars diliydi ve kim divan işlerine girmek istiyorsa Fars dilini bilmesi gerekirdi. O dönemde Mesud Saad Salman, Ebu'l-Fereç Rumi, Ebu'l-Hasan Celabi, Hocreviri gibi edipler Lahur kentinde Fars dilinde şiir ve divan yazmaya başladı. Onlardan önce de Hindistan'ın ünlü Fars dilinde şiir yazan yazarı Emir Husrev Dehlevi, gerçi Hindistan'da ve Hindistanlı bir anadan doğmuştu ancak Fars dilinde şiir yazıyordu.
Bugün Pakistan'da konuşulan Urdu dili sözcükler, kavramlar, şiir kalıpları, cümle yapısı, tabirler ve diğer birçok özellikleri itibariyle Fars dilinin etkisi altında kalmıştır. Fars dili sadece Urdu diline değil, Hindistan'ın Sanskrit dilinden kaynaklanan tüm dilleri üzerinde etkili olmuştur. Hatta Hindistan'ın güneyinde yaygın olan Deravidi diller Fars dilinin tesirinden korunamadı. Fars dili ve edebiyatı öylesine Urdu dilini etkiledi ki, Urdu dilinde şiir yazan şairleri Hint kahramanların yerine İranlı kahramanlar Rüstem'den ve Hint aşıkların yerine İranlı Şirin ile Farhad, Leyli ile Mecnun gibi aşıklar ve Hindistan'ın ırmakları yerine Seyhun ile Ceyhun ırmaklarından söz etmeye başladılar.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gençlik ömrün, baharı ve cismi ve ruhi dalgalanmaların ve gelişmenin başlangıcıdır. Gençlik çağı gurur, heyecan, şehvet, akli hamlık ve duygusallığın insan kişiliğini etkilediği dönemdir. Bu duygusallığı ve heva ve hevesleri doğru yöne yönlendirebilecek şey ise ilahi kanun, yani Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetleridir. Bugünkü sohbetimizde genç insanın Kur'an-ı Kerim ile alışmasının faydalarından söz etmek istiyoruz. Semavi kitap, Kur'an-ı Kerim genç insana kemalin en yüksek derecelerine erme yolunda yardımcı olur.
Genç insanın dini eğilimleri yüksektir. Genç insan din, irfan ve maneviyatla ilgili birçok soruyu kafasında taşır. Bu yüzden gençlerin din ile tanışmaları daha büyük önem arz eder. Çünkü başarı zirvelerine ulaşmak ve yaşamın engebeli yolunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak dindarlıkla mümkündür. Genç kuşu hidayete erdirirken onların istek ve zevkleri gözetilmesi gerektiği, talim ve terbiyelerini yine onların zatı ve özüyle uyumlu hale getirmek gerektiği gibi genç insanın içindeki varlığı, Allah'ı tanıma isteği de gözetilmesi gerekir. Çünkü genç insan pak ruhu ve ihlaslı batını ile hakikatleri öğrenmeye hazırdır. Bu yüzden onların yaşamın doğru yoluna yönlendirmek gerekir. Genç insanın dine yönelik öğrenme isteği ancak yaşamın gani ve hakiki kaynağı ile tanışmaları durumunda tatmin olabilir.
Kur'an-ı Kerim en önemli ve aydınlatıcı hayati kaynaktır. Ve Allah Teala bu kitabı has olarak İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mantıklı ve delillere dayalı ayetler insanın pak ve güzelliği beğenen fıtratını kendine çeker ve onu düşünmeye, tanımaya ve geçmişte ve şimdi yaşanan olaylardan ders ve ibret almaya çağırır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve insan düşünce ve irade sahibi seçkin bir mahluk olarak ona yol gösteren bir kılavuza muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim büyük ilahi mucize olduğundan her zaman parlayan bir güneş gibidir ve kim bu güneşin hayat veren nuruna maruz kalırsa tazelenir. Bu yüzden dine inanan insan Kur'an-ı Kerim'e başvurarak yeni ve kesin hakikatleri öğrenir ve basiret ve aydın görüşü ile hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt eder.
Kur'an-ı Kerim hayat veren öğretileriyle gönülleri kendine çektiği gibi başta gençler olmak üzere insanlara doğru yaşam tarzını da öğretir. Kur'an-ı Kerim'in amacı beşeri toplumda iman, birlik, barış ve kardeşliği yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede ilahi ayetler insanları zulüm ve adaletsizlikten sakınmaya, tevhid ve adaleti yaşamlarında ön planda tutmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en iyi fırsat ergenlik ve gençlik dönemidir. Bu dönemde öğrenilen her şey kalıcı ve ebedidir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim gençlik çağında bilim öğrenirse bir taşı üzerine yazı yazmış gibidir. Ve kim yetişkinlikte ve yaşlılıkta bilim öğrenirse suyun yüzeyine yazı yazmış gibi olur." Masum imamlar da insanları, özellikle de gençleri Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve bu ilahi kitapla alışmaya, böylece has ve insanı insan yapan mariflerinden daha fazla yararlanmaya davet etmiştir. Gerçekte genç insan her ne kadar Kur'an-ı Kerim ruhuna yaklaşırsa sefa ve maneviyatı da o kadar artar ve yine bir o kadar ahlaki sapkınlıklardan uzaklaşır. Buna göre gençler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeli, bu ilahi kitabı kendilerine en iyi arkadaş olarak görmelidir. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam gençlerin en iyi dostu Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur: "Eğer doğu ve batıda tüm insanlar bu dünyadan ayrılırsa Kur'an-ı Kerim benim yanımda olduğu sürece yalnızlıktan asla korkmam."
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şaise gençleri tüm gençlere örnek gösteriyor ve onlardan ders alarak yaşamlarını yönetmelerini ve ilahi kemale ermek üzere adım atmalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de örnek gençlerden biri Hazreti Yusuf'dur. Hazreti Yusuf gençlik çağına geldiğinde en zorlu ilahi sınavlardan birini geride bıraktı. Paklık sınavı ve gayet tabii bu sınavın yanında tevekkül sınavı. Sıkıntılar dördüğü yandan genç Yusuf'u sardığı bir sırada o hazret büyük bir cesaret örneği sergileyerek kararını verdi ve hevesine düşkün kadınlara oturup sohbet etmek yerine Allah Teala katına yönelerek ibadet etmeye başladı. Yusuf: "Rabbim, bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Allah Teala da Hazreti Yusuf'u yalnız bırakmadı ve o kadınların hilelerini ve planlarını kendi başlarına yıktı. Sonunda Hazreti Yusuf'un pak oldu ve Mısır Aziz'inin eşinin hilekar olduğu ispatlandı. Genç Yusuf'un bu öyküsü bizlere her genç insanın Kur'an-ı Kerim açısından tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi ve bileğinin hatta imanının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretiyor.
Toplumun hocaları Yüce Allah'ın tecelli ettiği ve kulla Yaradan arasında yegane irtibat aracı olan Kur'an-ı Kerim'i gençlerin arasına getirmeli ve onları Allah'ın kitabı ile tanıştırmalı ve düşünce ve amellerini Kur'an-ı Kerim ile uyumlu hale getirmeli, böylece Kur'an-ı Kerim'i de inzivadan kurtarmalıdır. Eğer gençler Kur'an-ı Kerim'e alışırsa bu semavi kitabın hayat veren ayetleri gençlerin kalbi ve ruhu ile bütünleşir ve kalpleri nurani olur. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Her takvalı ve mümin genç Kur'an-ı Kerim kıraat ederse bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir."
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'de Kur'an'ı kültür ve değerlerin özellikle gençlerin arasında yaygınlaştırmaya büyük ilgi duyuyor ve gençlere tavsiyelerinde şöyle buyuruyor: "Aziz evlatlarım, aziz gençler, Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Ama bu tilavet aynı zamanda marifete ulaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanustur. Her ne kadar bu okyanusta ilerleyecek olursanız daha fazla susadığınızı hisseder ve daha fazla ilgi duyarsanız ve kalbiniz daha da aydınlanır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek gerekir. Ben yine siz gençlerden Kur'an-ı Kerim manaları ile alışmanızı ve Kur'an-ı Kerim çevirisini anlamanızı istiyorum. Ben şimdiye kadar birçok kez siz gençlerden bunu istedim ve birçoklarınız da bunu yaptınız ve her gün Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsunuz. Tilavet ettiğiniz her ayetin manasına da bakınız. İzin verin bu kavramlar kafanıza iyice yerleşsin. Bu durumda düşünme fırsatı da bulursunuz.
Kur'an-ı Kerim genç insanın tüm bireysel ve sosyal faaliyetlerinde kılavuzudur. Bu kitap insanın kendini yetiştirmesi, ailesine ve başkalarına davranışı, mesnevi ve iş hayatı, hukuk, yargı ve hükümet meseleleri alanında geniş ve açık kanunları içerir. İslam'ın güzelliklerini idrak ettikten sonra adını Abdullah İslam olarak değiştiren Kevin Combes, Amerikalı yeni Müslüman gençtir. Kevin, Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabı olarak biliyor ve yaşam tarzını bu kitaptan öğreniyor. Kevin, bu ilahi kitabın güzelliğini şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımda dünyada duyduğum en güzel sözler olduğunu anladım. O sırada Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmiyordum ama sırf çok güzel olduğunu anlıyordum. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevirisini okurken duygularım kelimelere sığmaz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çelişki yoktur. Bu semavi kitap yaşam kitabıdır.
Kur'an-ı Kerim asla yok olmayan daimi ve ebedi bir sermayedir. İmam Sadık Aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur. Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim okur ve mümin de olursa Kur'an-ı Kerim onun eti ve kanı ile bütünleşir. Yüce Allah onu mesaj götüren meleklerle arkadaş eder ve Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu ateşten koruyan bir perde olur. Ve şöyle der, ey yüce Rabbim, her işi ücretine kavuştu, benim işimden başka. O zaman en değerli bağışlarını ona ulaştır. Bu sözlerin ardından aziz ve cebbar, Allah cennet giysilerinden iyi giysi ona giydirir ve başına keramet tacı takar. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir, acaba biz seni bu şahıs hakkında hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der, ey yüce Rabbim, ben onun için daha iyilerini istiyordum. O zaman cennetten korunma mektubunu sağ eline ve ebediyen cennette kalma fermanını da sol eline verirler. Ardından cennete girer. Daha sonra ona şöyle denir, Kur'an-ı Kerim oku ve bir derece yüksel. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir. Acaba senin istediğini ona ulaştırdık mı ve seni hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der. Evet, İmam Aleyhisselam sözlerine şöyle sürdürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i çok okursa ve ezberlemesi zor olduğu halde onu ezberlerse Yüce Allah ona iki kez mükafat verir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Yaşam bize hibe edilen bir nimettir. Yaşam iyilikler, kötülükler, inişler, çıkışlar ile doludur. Kah çok zor, kah da çok içe sinen bir şekilde geçmesiyle zamanın akışını unutturur. Zorluklar gerçekte her kişinin hayatının deneyimleridir. Hayatın zorluklarından ve lezzetlerinden geçici olacağını bilmek, insanın zorluklarda sabırsızlanmanın ve sevinç dolu anlarda bile kendini kaybetmesini engellemek için yeterlidir. Bundan dolayı her insan kendisi için en iyileri yaratıp yaşama nimetinden de en iyi şekilde yararlanmalıdır. Biz irademiz, azmimiz ve deneyimlerden ders çıkarmamız ile ümitsizliği ümide, mağlubiyeti galibiyeti ve gözyaşlarını gülüşlere çevirmeye kadiriz. Bunun için daha iyi yaşamak sanatını bilmemiz gerekiyor. Bunu bilirsek hayatımızın her anında mutluluk ve neşeyle yaşayacağız. Mükemmel anlar yaratmak bizim elimizdedir. İyi Yaşamak Sanatı adlı programımız ile yeni bir başlangıca hazır mısınız? Bu yeni başlangıç sizin hayatınızda yeni sayfalar açıp hayatınızın kalitesini artıracaktır. Biz mutlu ve bahtiyar yaşamak için ortak bir ilkeye veya kurala erişmek istiyoruz. Halbuki böyle bir sihirli ilacın dış dünyadaki varlığı söz konusu bile değildir. Her insanın isteklerinin ve zevklerinin başka insanlara kıyasla farklı olmasından dolayı bütün insanların başarılı olması ve isteklerine ulaşması için de ortak bir ilke veya yasa söz konusu olamaz. Böylece her insan daha iyi yaşamak için kendine özgü bir yol seçmelidir. Bütün bunlara rağmen daha iyi yaşamak için genel olarak belli kurallar mevcuttur. Din alimleri, düşünürler ve psikologların sözlerinde bu kurallara rastlamak mümkün. Bu sözlere ve özdeyişlere dikkat ederek daha sağlam yollarda yürünebilir. Bu büyük insanlar ve uzmanlar daha iyi yaşamak için gereken ilk adımın insanın zihninde atılmasını düşünüyorlar. Psikologlar insanın zihninin olağanüstü bir güce sahip olduğunu hatırlatırken şöyle bir düşünceye sahipler. Sizin başınıza gelen bütün olayları sizin düşünceleriniz belirleyip kontrol ediyor. İnsan kendi düşünce tarzını değiştirmeye gücü yetiyor. hayatında yaşanan olaylardan ve hatalardan çıkarılan dersler sayesinde her insan kendi yolunu analiz edecek potansiyele sahip oluyor. Örneğin bir insan yıllar önce başka bir karar alması halinde şimdi daha iyi bir yaşama sahip olabileceğini, ancak hatalı bir karar vermekle sorunlu bir hayat yaşadığını kolayca anlayabilir.
Tahran Radyosu.
Bazı insanlar ise akıl yormak ve düşünmeye talip insanlar olmadıklarından dolayı şöyle bir kanıya sahipler. Oluruna bırak. Bu tip insanlar daha iyi yaşamaya talip olmayanlardır. Bunlar kendilerine bir yaprak gibi rüzgara bırakmışlardır. Aklı bir kenara bırakıp işler hakkında düşünmemek insanı büyük sorunlarla karşı karşıya bırakır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahi peygamberler ise halkın aklının ve düşüncesinin yetiştirilmesi ve terbiyesi için her türlü çabayı göstermişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanları işleri üzerinde akıl yormaya ve düşünmeye yönlendirip daha iyi yaşama sahip olmalarını istiyordu. Düşünce ruhun yetiştiricisi ve tamamlayıcısıdır. Düşünmek ile hatalar azalır ve insanın ruhsal potansiyelleri de dışarı vurur. Düşünce ve fikir, varlık aleminin gerçeklerine giden yolları bize sunar. İyilikler ve ilgili düşünceler devam etmesi halinde insan da yavaş yavaş iyiliğe doğru harekete başlayıp davranışları da güzel ve layık olur. Bu gerçekler vahiy hanedanı imamlar ve peygamberlerimizden rivayetlerde de değinilen konulardır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Düşünce insanı iyiliklere ve bunları uygulamasına yöneltir. Her kişi fikir ve düşüncesiyle vücudunda saklı olan büyük güçleri yüzeye çıkarıp fiilen kullanması ve uyandırması gücüne sahiptir. Bu mesele ise insanın daha iyi yaşamasına yol açacaktır. Doğru ve derin düşünme yolunda en büyük engellerden biri de insanın günlük hayatında farklı düşüncelerin ve fikirlerin hücumuna maruz kalıp zihninin karışmasıdır. Kimi zamanlar insanlar eskide yaşadığı acı hatalar ile uğraşıp düşünceye dalar. Ancak bu düşünme tarzı bir işe yaramayacaktır. Tam tersi insanın neşesini kaçırıp onun güçlerini de zayıflatmış olacaktır. Kötü hatıraları düşünmek insanın enerjisini de dikkat çekici bir derecede sömürür. Bu yüzden insanların düşüncelerini kontrol etmesi de kaçınılmaz ve zaruri görülmektedir. En kadim zamandan beri peşinde olduğu bir arzudur. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden ve başka varlıklar karşısındaki ayırıcı özelliği olan düşünme ve fikirden en iyi şekilde yararlanıp doğru düşünme tekniğini de öğrenmesi lazım. Masum Ehl-i Beytimizden edilen rivayetler ve Kur'an-ı Kerim'de de düşünmenin en güzeli gerçekleri ve varlık ve yokluk meselelerini araştıran düşünme tarzıdır. Bunun örnekleri ise Allah'ı, alemi ve insanı tanımaya çalışmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kullar akılları ile kendi Allah'ını tanıyıp kendilerinin yaratılmış olduklarını anlarlar. İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Akıl aracılığı ile Allah'ı tanımak daha devamlı bir hale gelir. İnsan daha iyi yaşamak için varlık âleme, yaratan ve onun sonsuz gücü üzerinde fikir yürütmesi lazım. Eşsiz yaradana sırtını yaslamak ve güvenmek insana huzur veren bir olaydır. Allah'ın sonsuz gücüyle insanın arkasında olduğunu ve insanı koruduğunu, hatta ondan istediğini icabet edeceğini bilmek birçok kaygı ve boş düşüncenin insandan uzaklaşmasına neden olur. Yaradanı taramak ve ona elden geldiğince yakınlaşmak insanın kalbini parlatır ve aklın daha fazla gerçekleri kavraması için zemin hazırlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 191. ayetinde bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Kur'an-ı Kerim bu kişileri akıl ehli olarak adlandırır. Yani akıl ehli Allah'ı her durumda yad eden, âlemlerin yaratılışını düşünen insanlar olarak tanıtır. Bu insanlar âlemin yaratılışını düşünmeleriyle tedbirli ve en güzel yöneten bir yaratanın varlığını anlarlar. Bu onların daimi zikridir. Onlar bu alemin ötesinde Allah'ın ceza ve mükafat vereceği sonsuz bir hayatın var olduğunu anlayan insanlardır. Kur'an-ı Kerim açısından akıl sahipleri ahiret aleminin ve diğer alem olmadan yaratılışın temelden batıl olacağını anlayanlardır. Onlar Allah'tan rahmet dileyenlerdir. Bu düşünce tarzı insanı iyiliklere çağırıp onun kötü ve güzel olmayan davranışlardan sakındırır. İşte bu düşünce tarzı insan için daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Varlık âlemini, ahiret âlemini düşünmek ve Allah'ın hiçbir işinin hedefsiz ve boş olmadığına kanaat getirmesi ve yaratılıştan güdülen amacın insanın iyiliklere ve kemale doğru yetiştirmesi olduğuna inanmak, ahlakı da güçlendiren bir etkendir. Bu doğrultuda yürüyen bir insan, faziletlere kötü huylardan ayırt edebilir ve her daim faziletler ve iyilikler tarafından adım atmayı da seçer. İmam Sadık Aleyhisselam aklın bu boyutu ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Asıl akıl, iyi ameli kötü ve güzel olmayan amelden ayırabilen akıldır. Şimdi ömrünün her anına daha dikkatli bakmanın zamanıdır. Ömrünü nasıl geçirmişsin? Acaba düşünme ve akıl yormayı mı seçmişsin, yoksa sadece denemekle mi meşgulsun? Tabii en iyi yol akıl ve düşünme yoludur. Bundan ötürü daha iyi yaşamak için ilk olarak aklını öne çıkarıp düşünmekle başlayalım. Yaşam dediğin hareketlilik demek. Yaşam dediğin coşku demek. Yaşam dediğin yeni gece, yeni gün, yeni düşünce demek. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın. Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.